Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendirdiğimiz yeni bir dünya gündemi programında daha sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, terör yeniden dünyanın bir numaralı gündemi. Bu hafta ağırlıklı olarak uluslararası terörü konuşacağız. Tüm dünyada artan terörün sebeplerini, zamanlamasını, terör karşısında sergilenen çifte standardı, neden bazı ülkelerin bazı terör örgütlerini terör örgütü görüp bazılarını görmediğini, Brüksel'den sonra sıranın başka Avrupa ülkelerine geleceği yönündeki IŞİD tehditlerini, bu tehditler karşısında Avrupa ülkelerinin nasıl bir politika izleyeceğini, alınan tedbirleri, içerideki kimi terör sevicilerin terörün batılı başkentleri vurunca nasıl da terör karşıtı söylemler geliştirdiklerini, bu anlamdaki tutarsızlıklarını, velhasıl terör bağlamında neler gündeme geldiyse biz de vaktimiz ölçüsünde değerlendirmeye çalışacağız. Terör haricinde haftanın diğer dış politika, özellikle de günün sıcak gelişmelerinin detaylarına bakacağız. Evet, dünyanın gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Dünya Gündemi programına hoş geldiniz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Program partnerimiz Halil Kurt Bey ile bu hafta programımıza Avrupa'nın başkenti Brüksel'i vuran terörü ve yansımalarını konuşarak başlamak istiyoruz. Sevgili dinleyenler, 13 Kasım'da Paris'i kana bulayan IŞİD'in hedefi bu kez NATO'nun ve Avrupa Birliği Konseyi'nin de bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel oldu. Kentteki uluslararası havalimanı ile metro istasyonuna yönelik silahlı ve canlı bombalı saldırılarda 34 kişi öldü, 170 kişi de yaralandı. IŞİD'in eylemi 18 Mart tarihinde yine Brüksel'de ele geçirilen Paris saldırganı Salah Abdüsselam'ın intikamını almak için düzenlendiği yorumları yapıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de önce havalimanı, ardından da metro istasyonunda yaşanan terör saldırıları sonrası tüm Avrupa alarma geçmiş durumda. Terör örgütünün diğer Avrupa başkentlerinde de benzer eylemler gerçekleştirme tehdidinde bulunması nedeniyle Avrupa genelinde inanılmaz bir korku ve tedirginlik hakim. Birçok milli maç iptal edilirken tüm Avrupa başkentlerinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartılmış durumda. Alman havayolu şirketi Lufthansa, Brüksel'deki patlamalar nedeniyle 25-28 Mart tarihindeki tüm Brüksel uçuşlarını iptal ettiğini belirtiyor. İngiltere eski İçişleri Bakanı John Wright, teröristlerin güvenlik bariyerlerini aşarak İngiltere'de de Brüksel'dekine benzer saldırılar düzenleyeceğini öne sürdü. Ve siyasetçiler İngiliz halkına karşı dürüst olup bunu söylemeli açıklamasında bulundu. Türkiye gibi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Brüksel'deki terör saldırılarının ardından Avrupa'ya ve Avrupa içindeki seyahat edecek vatandaşlarına uyarıda bulundu. Evet, Brüksel'deki terör saldırısı sonrası sergilenen tepkilerdeki çifte standart, ikircikli yaklaşım yine eleştiri konusuydu sevgili dinleyenler. İstanbul'daki terör saldırısı karşısında yeterli duyarlılığı göstermeyen Batı dünyası, söz konusu Batı başkentlerinden biri olunca ikiyüzlü tavrını yine gösterdi. Paris'in en önemli sembollerinden Eyfel Kulesi, Brüksel kentindeki terör saldırıları sonrası Belçika bayrağının renkleriyle ışıklandırılarak Brüksel'in acısını paylaştığını belirten Fransa, aynı jesti İstanbul için gerekli görmedi. Dubai'nin sembollerinden Burç Halife isimli gökdelen de Belçika ve Avrupa Birliği bayraklarına bürünürken Türkiye için aynı duyarlılık gösterilmedi ne yazık ki. Bu anlamda Türkiye'nin acısını paylaşan tek ülke Bosna Hersek oldu. Başkent Saraybosna'nın en önemli sembollerinden Vjesnika Kütüphanesi, Türkiye ve Belçika'daki terör saldırıları sonrası Türk ve Belçika bayraklarının renkleriyle ışıklandırıldı. Terör eylemlerinin sonrası tartışılan bir diğer konu güvenlik zaafı meselesi oldu. İsrail Ulaştırma Bakanlığı'nın tüm Belçika için çikolata yemeği bırakıp terörle ciddi olarak mücadele etmelisiniz uyarısından sonra bugün bir dikkat çekici ifade de Amerikan medyasından geldi. Amerikan gazetesi New York Times saldırıların Avrupa'nın kırılganlığını ve savunmasızlığını ortaya koyduğunu belirtirken Belçika için sadece 11.2 milyon nüfusa sahip ülke dünyanın en zengin başarısız devleti olarak küçümsenmeyle karşı karşıya yorumunu yaptı. Belçika ile birlikte tüm Avrupa'yı sarsan terör saldırısı sonrası yerel ve uluslararası medyanın yaklaşım tarzı ile Türkiye'deki kimi medyanın Ankara ve İstanbul'u vuran terör eylemlerinden sonra sergiledikleri yaklaşım tarzının kıyaslanması da oldu. Brüksel'de gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenler anılırken Belçika'da yazılı ve görsel medya birlik ve beraberlik mesajlarını öne çıkardı. Türkiye'de olduğu gibi saldırılarda ölenlerin parçalanmış cesetlerini hiçbir yayın organı yayınlamadı. Suriye'ye döndük türünden manşetler atılmadı. Bizdeki kimi terör sever yayın organları Brüksel saldırısı sonrası sergiledikleri tavırla yine kimseyi şaşırtmadı doğrusu. Ankara'dan sonra İstanbul'da patlayan bombaların ardından sırf Türk güvenliğini küçük düşürmek için Türkiye teslim manşeti atan Cumhuriyet gazetesi mesela NATO karargahının olduğu Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de bir günde 3 bomba patlamasından sonra Avrupa teröre teslim manşetini atmadı mesela. Evet sevgili dinleyenler, insan hayatına kasteden özellikle de masumları hedef alan saldırıları tasvip etmek asla mümkün değil elbette. Terör kimden gelirse gelsin lanetlenecek, kınanacak bir eylem. Terörden çok çekmiş bir ülke olarak bu yaklaşımı ne yazık ki özellikle Avrupalı dostlarımızdan göremedik. Brüksel terör karşısında şimdiye kadar hiç iyi bir sınav vermedi. Terör kimden gelirse gelsin karşı çıkmak yerine bazı terör örgütlerine kucak açan Brüksel terörün korkunç yüzünü ilk kez bu kadar yakından görmüş oldu. Yıllarca terör örgütlerine hamilik yapan, bana dokunmadan ne yaparsan yap deyip PKK teröristlerini koruyup kollayan, hatta faaliyetlerine izin veren, o derece ki Avrupa Birliği Konseyi binasının hemen arkasında Ankara'daki intihar saldırısını gerçekleştiren teröristin resimlerinin de yer aldığı PKK çadırının kurulmasına izin veren Brüksel, beslediği yılanın bir benzeri tarafından sokulmuş oldu. Terör karşısındaki çifte standartın, ikircikli politikanın bedelini ne yazık ki masum vatandaşlarına ağır ödettiği şeklinde yorumlanıyor son saldırılar. Kıymetli hocam, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Üzerinize afiyet, iki gündür ateşler içerisinde yatıyorduk. Sesimizde de birazcık sıkıntı var. Hem sizden hem dinleyenlerimizden özür dileyerek programımıza başlamak istiyorum. Şimdi sadece Brüksel değil, tüm Avrupa'ya karşı yapıldığı söylenen terör saldırısının pek çok yönü var kuşkusuz. İsterseniz saldırı için neden Brüksel'in seçildiğiyle başlamak istiyorum ama önceden şöyle bir mülahazayı da belirttikten sonra sözü size bırakmak istiyorum. Şimdi Batı dünyası terörün bugün bu noktaya gelmesinin sebeplerini görmemekte ısrar ediyor ya da daha doğrusu görüyor ama bunu kabullenmekte çekiniyor veyahut da işine gelmiyor evet. Denebilir. Haklı olarak soruluyor, deniyor ki işte geçmişte Sovyet Sosyalistler Birliği, Cumhuriyeti Birliği ve Amerika'nın Afganistan üzerinde güç mücadelesine girmeselerdi, işte ne El-Kaide ne de Taliban ortaya çıkardı. İşte Ruslar Çeçenistan'ı kan gölüne çevirmeselerdi, kadın, çocuk demeden bombalamasalardı, bunlar ortaya çıkmazdı. Yine ABD'nin Irak işgalinin yaşattığı travmalar olmasaydı, terörün ağına bu kadar çok insan düşer miydi sorusu soruluyor haklı olarak. Yine Amerika, Türkiye'yi dinleyip Irak'taki Maliki yönetimine o desteği vermeseydi bugün DAEŞ denen örgüt olabilir miydi gibi sorular soruluyor. Yine Belçika gibi sömürgeci Avrupa ülkeleri o tarihsel acıları yaşatmasalardı dünya bu kadar kinle dolu olur muydu diye soruluyor. İsterseniz buradan başlayalım. Yani bu mülahazalardan, bu haklı sorulardan başlayarak neden Brüksel'in seçilmiş olabileceğine ilişkin neler söylersiniz?
Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Az önceki ifadelerinizin devamı olarak şunu söyleyebiliriz. Hazreti Adem'den bu yana Habil ve Kabil'in mücadelesinden başlarsak insanlık tarihi hep iyilerle kötülerin mücadelesine sahne olmuştur. Emperyalist, sömürgeci, bozguncu, insan grupları, güruhları, devletleri 100 yıl önce de, 1000 yıl önce de hep ola gelmiştir ve bugün de vardır maalesef. Çünkü insanın hırsı bunu biraz da gerektiriyor herhalde.
Evet.
Sorunuza neden Brüksel, neden Belçika diye başlarsak, Türkiye'deki terör eylemlerinden yola çıkıp Belçika'ya gidelim isterseniz.
Lütfen.
Şimdi Türkiye'de patlayan bombaların yerlerine bir bakalım. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı. Sonra Ankara'da Kızılay. Meydanı, Ankara o Gençlik Parkı'nın olduğu yerde Tren Garı'nın olduğu yer ve en son İstiklal Caddesi.
Evet.
Yani bir bakıyorsunuz bir ülkede, yani yine Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genelkurmay'ın önünde. Yani o ülkenin kalbi sayılabilecek en merkezi yerinde. Şimdi Brüksel'e baktığımızda Belçika'nın başkenti Brüksel hem 28 üyeli Avrupa Birliği parlamentosunun olduğu, yani şu anda biz Avrupa Birliği diyoruz ama hı hı. bunun tüzel kişiliğinin merkezinin olduğu yer
Brüksel.
Brüksel'dir. Hı hı. Yine NATO diyoruz, işte NATO'nun patronu Amerika, Kanada gibi North Atlantic diyoruz, Atlantik'in öte yakasında ülkeler olmakla birlikte onun merkezi de Brüksel'dir. Hı hı. O halde Brüksel Batı dünyasının başkenti konumunda. Bunun böyle olmasının sebebi de, isterseniz Belçika ile ilgili kısaca birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Şimdi Belçika bir krallıkla yönetiliyor. Hı hı. Bu işin ironik tarafı da şudur. Biz hep saltanatı kaldırmakla övünen bir milletiz. Cumhuriyeti kurduk, saltanatı kaldırdık, işte ne mutlu bize falan diyoruz ama Belçika krallık, Hollanda krallık, İsveç krallık, Birleşik Krallık diyor İngiltere'ye. Ya bunlar da krallarıyla da övünüyorlar üstelik.
Evet.
Biz köklü bir devletiz diyorlar. İşte bu Belçika krallığının olduğu 30 bin kilometre karelik Batı Avrupa'da küçük bir ülke, bizim Konya ilimiz kadar yaklaşık, ve 11 milyon insan yaşıyor. Ve bu 11 milyon insanın da 1 milyon 160 bini resmi kayıtlara göre yabancı doğumlular Belçika dışında. Ve bunlar içerisinde de 400 bin nüfusuyla Faslılar ilk sırada geliyor. Bunlar resmi kayıtlar. 220 bini de Türkler ikinci sırada. Yani yabancılar içerisinde Faslılardan sonra Türkler ikinci sırada. Fakat bunlar Faslılar çok öncesinde gelenler. Türkler ise 1960 sonrası Batı Avrupa'ya, Almanya, Hollanda ile birlikte Belçika'ya gidenler. Ve bu nüfus içerisinde şu enteresandır. Belçika emperyalist sömürgeci ülkelerin en acımasız olanı. Mesela Afrika'da Ekvator çizgisi üzerinde yağmur ormanlarıyla meşhur Kongo, eski adı Zaire diye bir ülke var. O ülkede kral o ülkenin bütün mal arazisini kendi çiftliği gibi kabul ediyor. Ve orada yaşayan insanlar da bizim o Züğürt Ağa filmindeki gibi maraba olarak görüyor. Hı hı. Ve insanlara diyor ki işte sen şu kadar ürün toplayacaksın, işte kahve, kakao, pamuk, her neyse. O mevcut ürünü toplayamadığı zaman insanların ellerini, parmaklarını kesiyor. Dağ gibi parmak kol yığınlarının olduğu resimlerle belgelidir. Yani Belçika'nın tarihinde böyle bir kirli ve karanlık sayfa var. Yani evet. Çok, yani sömürgeci, mesela Hollanda'da sömürgeci bir ülkedir ama Hollanda Belçika'ya göre şöyle bir tık daha diyelim, sadece alacağını alıp gidiyor. Hı hı. Şimdi geçmişi böyle karanlık. Kendi içine bir bakalım. Şimdi PKK çadırını açtıran Belçika'nın kendi içine bakalım. Ülkede 3 tane resmi dil var. İşte Flemenkçe, Hollanda lisanı, Fransızca ve Almanca. Ve ülkenin başkentin dışında ortak bir hiçbir özelliği yoktur.
Evet.
Flemenklerin yaşadığı bölge var. Nüfusun %50'den fazlasını oluşturuyor. Valonların yaşadığı bölge var. Ve bir de kozmopolit bir başkent Belçika. Şimdi dil farklı. Katolikler var, Protestanlar var. Yani çoğunluk Katolik olmakla birlikte. Yani sizin etnik yapınız farklı. Diliniz farklı, kültürünüz farklı ve dünyanın dört bir yanından göçmen gelmiş ve nüfusunuzun %10'dan fazlası bugün yabancılardan oluşuyor ve siz tutuyorsunuz Türkiye'nin ayağının altına karpuz kabuğu koyabilmek için PKK'ya çadır açtırıyorsunuz. Bu da ne zaman oluyor? Ankara'da bomba patlıyor. 2 gün sonra 15 günlüğüne, yani adamlar diyor ki 31 Mart'a kadar o çadırı açma izni almışlar. 15 günlük resmi izin evet. vermişler.
Ki o çadırda da, yani öyle böyle değil, Ankara'daki intihar saldırısını düzenleyen teröristin fotoğrafları yer alıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz?
Biz Taksim'e veyahut da Sultanahmet Meydanı'na işi çadır açtıralım.
Evet, veyahut da onların olduğu yere IŞİD'li intihar eylemcisinin fotoğrafını asalım.
İşte aynen öyle. Aynen. Yani empati yaptığımızda insanın biraz da karşıdakinin ruh dünyasını anlaması gerekiyor. Fakat burada kısaca şuna ifade etmek istiyorum. Belçika'nın şahsında bütün Batı dünyasıyla ilgili şunu söylüyoruz. Biz hep Müslüman olduğumuz için bu İslam coğrafyası vicdanlara hitap eder. Yani Allah'tan korkmuyor musunuz? Yani hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Gerçekten Batı'nın hiç vicdanı sızlamıyor.
Kesinlikle.
Batı'nın çıkarına dokununca sesi yükselir. Evet. Biz hep vicdana oynuyoruz. Yani Türkiye'den Cumhurbaşkanı çıkıyor, Başbakan çıkıyor. Diyor ki ya işte burada 3 milyon mülteci var. Suriye'de 10 milyon insan evini yurdunu terk etti. 500 bin insan öldü. Ya onları ilgilendirmiyor ki.
Evet, yani burada Fransızların ünlü şairi, romancı ve oyun yazarı Victor Hugo'nun 1800'lerde söylediği şeye sürekli atıfta bulunuyorlar. Bu çifte standart açısından işte Victor Hugo diyor ki Paris'te bir kişi öldürülse bu bir cinayettir.
Evet.
Doğu'da 50 bin kişi boğazlanırsa bu sadece bir meseledir.
Evet.
Yani bu yaklaşım hala daha devam ediyor. Yani Türkiye'deki eylem karşısında, intihar eylemi karşısında Batı'nın gösterdiği çifte standart ortada. İşte Fransızlar hemen Eyfel Kulesi'ni, Brüksel'in acısını paylaşmak adına Brüksel bayrağına dönüştürüyorlar. O şekilde ışıklandırıyorlar ama Türkiye'yi bu anlamda görmüyorlar. Yani şimdi az önce neden Brüksel'in bu anlamda işte Avrupa Birliği'nin ve aynı zamanda NATO'nun başkenti olduğunu söylediniz. Bir başka yönü de Suriye'deki ve Irak'taki savaşa, iç savaşa, en çok dağış saflarında savaşan, eleman gönderen de ülke olması. Bu anlamda da bir başkent. Yani Avrupa'nın
yani 1 milyon civarında yabancı yaşıyor ülkesinde.
Yabancı yaşıyor ve çok büyük oranda da dağışlı Belçika'dan giderek orada savaşmış.
Çünkü topluma entegre etmediler. Yani birkaç nesildir orada yaşayan Faslılar hep itilmiş. İkinci sınıf, üçüncü sınıf insan muamelesi görmüş. Evet. Ve bu da sırf Faslı olduğu için, Türk olduğu için, Müslüman olduğu için aşağılanmış insanlar. Evet. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Yani bunu entegre etseler herhalde bunlar olmazdı.
Evet. Şimdi saldırı sonrası yapılan kimi analizlerde şu soruluyor. Tamam, saldırıyı IŞİD yaptı da patron kim? Yani Brüksel'e, Avrupa Birliği'nin kalbine konulan bombalarla bizim kalbimize, yani Ankara ve İstanbul'a konulan bombalar aynı şeyi hedefliyor olabilir mi? Yani bu anlamda Türkiye ve Avrupa Birliği'ni dizayn edilmek isteniyor şeklinde bir çıkarımda bulunan analizler de var. Yani büyük bir oyunun içerisinden geçiyoruz deniyor. Bu oyunu kim kuruyor ve ne hedefleniyor? Yani bu noktada Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki son mutabakatı, hedef alınıp alınmayacağı sorusu gündeme getiriliyor. Yani Avrupa genelinde yeni bir yabancı düşmanlığını tetiklemek için de yaptırılmış olabileceği varsayımından hareketle. Bu saldırılar sizce gerçekten de Avrupa Birliği Türkiye'yi anlaşmasını hedefliyor olabilir mi? Yani dünkü Ergün Diler'in takvimdeki yazısında vardı. Avrupa çağımızın kavimler göçünü Suriye'den başlatan Amerika-Rusya ilişkilerine meydan okudu. Türkiye'yi yanına alarak bu göçü durdurmaya çalıştı. Bu işten en çok canı yanan Ankara'da uzatılan eli sıktı ama bu birilerini fena halde rahatsız etti demişti. Ne dersiniz, bu çerçeveden bakıldığında Türkiye Avrupa Birliği anlaşması hedef alınmış olabilir mi? Hem Brüksel'deki saldırılarla hem Türkiye'deki Ankara ve İstanbul'daki saldırılarla hedeflenen bu olmuş olabilir mi?
Şimdi önce DAEŞ'in yapılanmasını bilmemiz lazım. Yani emri kim veriyor? Yani sonuçta bir kuklacı var ama burada sistematiği doğru bilmemiz lazım.
Evet.
Mesela 11 Eylül saldırılarından hemen sonra Amerika bütün dünyada küresel bir savaş başlattı teröre karşı ve bir numaralı düşman da El-Kaide'ydi.
Evet.
Fakat biz El-Kaide'yi şöyle tanıyoruz. Diyelim ki Taksim'de İngiliz konsolosluğuna bir saldırı düzenlemişti El-Kaide 2000'li yılların başında. Şimdi El-Kaide önce bir keşif ekibi gönderiyor. Arkasından malzemeler gönderiyor. Arkasından onu eğitiyor ve patlattıktan sonra da imzasını atıyor. Diyor ki ben patlattım. Fakat bu DAEŞ konusunda çok çok küçük hücreler var. Yani birden fazla emir aldıkları yerler var. Dolayısıyla bir süre sonra bunlar sanki bizim bu, ben şuna benzetiyorum, 12 Eylül öncesinde komünizme karşı bazı milliyetçi gençler böyle kullanılmıştı. Vatan, millet, Sakarya, bunlar PKK'ya karşı da mücadele ettiler. Bir süre sonra kendine çalışmaya başladılar. İşte evet, mafya vesaire. Şimdi bu DAEŞ içerisinde de şimdi önce cihat vesaire ruhuyla hareket edip diyelim ki Suriye'ye, Irak'a giden insanlar oradan Batı dünyasına tekrar gelirken, mesela bugün bir haber vardı. Belçika'ya giren DAEŞ militanlarının çoğu PKK kılığında girmişler.
Evet.
Çünkü PKK onlar için çok mümbit bir arazi. Herhalde ben DAEŞ'liyim, IŞİD'liyim diye giremeyeceğine göre PKK kılığında geliyor. Türkiye'nin aleyhinde birkaç söz söylediğiniz zaman girebiliyorsunuz.
Avrupa'daki PKK merkezlerinden aldıkları referanslarla gidiyorlar.
Şimdi bir insanın kendi PKK gibi bu kadar geniş ağ olan bir grubun içerisine bir teröristin sızması da çok da zor olmasa gerek. Şimdi işte Türkiye'den Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın bu yılan gün gelir sizi de sokar sözünün altındaki gerçek de budur. Yani siz PKK'ya kol kanat gereceksiniz ama ben IŞİD'e karşıyım. Fakat terör bu kalemun gibidir. Biri diğerinin yerine çok çabuk ikame edilebiliyor.
Bir de PKK'yı terörist örgüt olarak kabul edeceksiniz. Kabul ettikten sonra bu kadar musamaha göstereceksiniz.
Bazen insanlar hayat boyu kendi besledikleri ettiklerini ayaklarına dolandığını görürler. Şimdi bu DAEŞ terörüyle ilgili de çok şey söylenecektir bundan sonra da. Ancak benim kişisel kanaatim şudur. Bu eylemlerin çoğu küçük hücre tipleri olacaklar ve tek merkezli olmayacaktır bunların intihar saldırıları. Ben mesela İstiklal Caddesi'nde geçen cumartesi patlatılan bombanın DAEŞ'in en tepesindeki insanın verdiği emrin öyle bir emir olacağını sanmıyorum.
Evet.
Yani gidip sinagogdan çıkan Yahudileri patlat demez onlar. En tepesindeki der öyle demez. Yani fakat
çünkü şu ana kadar bakın yani DAEŞ'in ne İranlıları ne de İsraillileri veyahut da İsrail devlet kurumlarına hedef aldığı görülmemiş yani.
İşte yavaş yavaş o alt birimler inisiyatif almaya başladılar. Yani bizim o İstiklal Caddesi'ndeki Taksim'deki saldırı bunu gösteriyor. Ve ileride çünkü siz El-Kaide'nin de öncesine bakarsanız Usame Bin Laden Suudi Arabistan'ın en saygın ailelerinden birinin çocuğu, Afganistan'da Rusya'ya karşı bizzat CIA tarafından kuluçka dönemi oluşturulmuştur. Ama bir süre sonra sizin oluşturduğunuz o silahlı grup size silahları çevirebiliyor. İşte bugün Belçika'nın ve Avrupa'nın yaşadığı da aynen budur. Ve benim tahminim IŞİD veya DAEŞ dediğimiz bu grup Batı'nın istediği doğrultusunda hareket etmemeye ve kontrolden çıkmaya başladı. Ve bu kadar düşmanlık beslemelerin bir sebebi de o. Çünkü siz birini oraya lider olarak koyuyorsunuz. Bir süre sonra o öldürülüyor. Yerine geçen bir başkası sizin hiç de istemediğiniz eylemlere imza atabiliyor.
Evet.
Ve yavaş yavaş bu senaryoyu yazan insanların hedefledikleri yol haritasının dışında eylemler olacaktır.
Evet. Yani şimdi bu DAEŞ Batı ilişkisi konusunda ya da Batı'nın DAEŞ'i kullandığı konusunda ciddi kuşkular bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani mesela Türkiye'nin 37 bin DAEŞ'liye Türkiye'ye giriş yasağı koymuş. Yaklaşık 3 bin üzerindekini de sınır dışı etmiş. Brüksel'deki intihar saldırısını düzenleyen kardeşlerin bir tanesini Türkiye iki kez yurt dışı etmiş.
İade, sınır dışı etmiş.
Sınır dışı etmiş.
Hollanda'ya da iade etmiş.
Hollanda'ya da iade etmiş. Bunu veto ederek de bildirerek, NATO'ya ederek de bildirmiş. Bunların Türkiye'de herhangi bir suç işlemediklerine ilişkin bir işlem yapılamamış bu anlamda ama IŞİD'e katıldıkları yönünde ciddi istihbarat bilgilerinden bunlara bildirmiş ve bu kayıtsız kalınmış.
Beytullah Bey, tersini bir düşünelim.
Evet.
Yani Belçika'nın sınır dışı edip Türkiye'ye gönderdiği bir kişi tekrar Türkiye'den gelip Belçika'da bu bombayı patlatsaydı.
Vay anam vay.
İşte tersinden anam, olayları evet, okumaya başladığımızda.
Yani bir de bunu tabii Erdoğan, IŞİD veyahut da onların tırnak içerisinde cihatçılarla yeterince mücadele etmiyor ithamlarını da göz önünde alırsak yani bu kadar 37 bin kişi dönüyor. 37 bin DAEŞ'liği giriş yasağı koymuş ve bunu karşı tarafa da bildirmiş. Kendi havalimanlarında yeterli tedbiri almayan bir Batı var aynı zamanda. Yani
şimdi check-in yapılan yere kadar gitmiş adam canlı bombayla. bizim evet. Yani gidin İstanbul'daki iki havaalanına da havaalanının girişinden itibaren X-ray cihazlarıyla aranırsınız. Yani çok basit aramaları bile yapmıyorlar. Yani açıkçası bütün Avrupa Birliği dünyaya bir takım terör örgütlerini besleyerek, onlara yardım ve yataklık yaparak, ya yani nasıl olsa bunlar bize bir şey yapmaz şeyle, yani tırnak içerisinde söylüyorum, yani köpeksiz köyde değneksiz gezmeye başlamışlar. Ama o besledikleri köpekler kendilerini ısırmaya başladı.
Evet, yani bu sefer ama zannedersem Hollanda'da ciddi bir problem çıkacağı benziyor. Şayet Erdoğan'ın söyledikleri doğruysa, Hollanda Başbakanı'nın istifa etmesi gerekir yönünde muhaliflerin, özellikle o İslam ve yabancı düşmanı karşıtı cephelerin bir hayli tepkisi var. O dillendiriliyor. Göreceğiz bakalım bunun yansımalarını. Hocam, birinci bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir ilaveniz yoksa araya gidelim. Aranın ardından yine Brüksel'deki gelişmeleri, patlamanın yansımalarını konuşmayı sürdürürüz inşallah.
Yani kısaca Batı'nın, özellikle Avrupa Birliği'nin geleceği kesinlikle çok aydınlık gözükmüyor. Hı hı. Ve biz inşallah bir olursak Avrupa Birliği bizi almak için teklifte bulunacak ama biz herhalde tenezzül etmeyeceğiz, evet, onların yani içine girmeye.
Her geçen gün Avrupa Birliği'ne olan güven sarsılıyor, dediğiniz gibi bu anketlere de evet. Yansıyor. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu, Halil Kut Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendiriyoruz. Uluslararası terörü konuşuyoruz. Özellikle Brüksel'de gerçekleşen intihar saldırılarının yansımalarını değerlendirdik birinci bölümümüzde. Yine bu konu etrafında değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz inşallah. Belki iç boyutuyla birazcık değerlendirmek istiyoruz hadiseyi. Hadisenin daha doğrusu ele alınış biçimiyle alakalı. Şimdi Türkiye'de hocam bir çevre, buna artık tırnak içerisinde terör severler çevresi de deniliyor, her şeyi Erdoğan'a mal etme, bir anlamda Erdoğan'ı şeytanlaştırma ameliyesi sürüyor. Bu genel anlamda, uluslararası anlamda da söz konusu. Orta Doğu'da da görüyoruz bunu, Batı'da da görüyoruz, Batı medyasında da, içerideki kimi medya organlarında da bunu görüyoruz sosyal medya aracılığıyla. Şimdi belki günkü grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisi lideri, Brüksel ve Paris'te patlayan bombaların tek sorumlusu vardır AKP hükümeti dedi. Bu anlamda da yine Erdoğan'ı suçladı. Yani şimdi yerli yabancı bir takım aymazlar ifadesi de kullanmış Mehmet Parlas. Brüksel'de patlayan bombalardan sonra uyanmayı deneyecekler mi? Ne dersiniz? Sizce, benim bu anlamda çok aslında ümidim yok ama bu değişir mi bu?
Aslında resim çok net. Türkiye yükseliyor. Yani nüfus olarak, ekonomi olarak, siyasi görünür olarak dünya gündeminde her geçen yıl biraz daha görünür oluyor. Böyle olunca da siz Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da ve dünyanın birçok coğrafyasında eskinin oraları adeta yok pahasına sömüren, işte Belçika'da bunlardan biri, Fransa bunlardan biri, onların ayağına basıyorsunuz. Hı hı. Ve onlara diyorsunuz ki bu kurduğunuz düzen adil değil. Böyle olunca Türkiye'deki o müesses mevcut hükümeti, cumhurbaşkanını götürmek istiyor. Çünkü menfaatine dokunuyor. Türkiye'nin içerisindekilere gelince, bu insanlar da sanırım 2002 Kasım'ından bu yana kaç tane seçim oldu ben hatırlamıyorum, her seçimde hezimet.
Yani sandıktan ümidini kesen,
anladılar ki yani bir sonraki seçimde de, beş sonraki seçimde de bunların sandıktan iktidar olma ümitleri yok. Şimdi her sabah kalktığında yeni bir ümitle güne başlıyorlar. Acaba dünyanın herhangi bir yerinde, işte Belçika'da bomba patladıysa, buradan biz nasıl nemalanırız ve hükümet aleyhinde, cumhurbaşkanı aleyhinde ne söylersek prim yaparız. Çünkü hiçbir projeleri, vizyonları, geleceğe yönelik insanları heyecanlandıracak bir kapasiteleri olmadığı için her geçen gün yapıp ettikleriyle adeta karikatürleşiyor bu insanlar. Yani yoksa kişisel olarak şunu ifade edelim, yani Erdoğan'ın şahsında, Davutoğlu'nun şahsında bunların Türkiye Cumhuriyeti adeta batmış, yok olmuş umurlarında bile değil. Yani ben 90'lı yıllarda...
Söyle hocam, bunu açıkça söyle. Erdoğan gitsin de isterse Türkiye bassın 90'lı, moduna gelmiş.
90'lı yıllardan hatırlıyorum. En çok zarar eden kurumlar kamu bankalarıydı. Türk Hava Yolları'ydı. Ve KİT adını verdiğimiz kurumlardı. İşte müesses nizamın o görünmeyen insanlarının haylaz çocuğu liseyi bitirmiş, iş bulamamış. 3-5 bin dolara gidiyordu. Bir Türk Hava Kurumu'nun bir yerinde bir işe giriyordu. Ve kredi kartı, yani bankamatik memuruydu. Şimdi bu insanların altından ayrıcalıkları çekildi. Bunun için bağırıyorlar. Yoksa Türkiye'yi biz daha iyi yönetiriz, Türkiye'de bizim dönemimizde şu daha hakça, daha adil olur diye bir iddiaları yok. Evet. Diyorlar ki biz perişan olduk diyorlar. Doğru söylüyorlar. Çünkü bedava yaşamaya alışmışlardı bu milletin sırtında kene gibi. Ve bu ayrıcalıklarını kaybettikleri için bunu kaybettirenlere öfke ve kin duyuyorlar, husumet besliyorlar. Bunun fikirle, hürriyetle, ideolojiyle, vatanla hiçbir alakası yok yani bunda. Böyle bilmemiz lazım. Evet. Yani çok açık ve net fotoğraf.
Bu noktada en büyük, yani batıdaki Erdoğan karşıtlarıyla içerideki terör sevicilerin en önemli ortak noktası benim kanaatimce hocam, tırnak içerisindeki İslam düşmanlığıdır. Yani İslami çizgideki Arap Baharı sonrası ortaya çıkan tüm karşı devrimcilerin de ortak noktası bu. Yani İslam karşıtı söylemi dillendiren çevrelerin Erdoğan'ı şeytanlaştırması son derece doğal gözüküyor.
Şimdi 28 Şubat sürecinde böyle dindar Müslüman bir Kürt dostumuz diyordu ki ya devlet dindarlara karşı husumet besliyor o 28 Şubat sürecinde. Ben Kürt olduğum için bir de katmerli oluyor. Evet. Şimdi bütün bunların hepsi doğru. Bir de bu insanların Müslüman kimliği olunca üstüne üstlük ayrı bir önem kazanıyor bu düşmanlıkları.
Şimdi hocam, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Guardian'a bir mülakat verdi. Geçen hafta da Sky News Arabic'e verdiği mülakatta bir hali ses getirdi. PYD konusunda yine burada da yani PYD ve PKK tam olarak aynı şeydir. Açıklamasında bulundu.
Malumu ilan ediyor.
Malumun ilanı. Ama Amerika Dışişleri Bakanı sözcüsüne de soruluyor bu Barzani'nin bu açıklamaları. O iki örgütün farklı olduğunu hala daha Ankara'daki saldırıdaki PYD parmağının çok net bir şekilde ortaya çıkmasına rağmen hala da Amerika Birleşik Devletleri PYD ile işbirliği yapacağını...
Ama senaryoyu öyle yazmışlar.
Evet. Şimdi bir başka boyutu var. Bu ilişkilendiriliyor Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki ayrışmanın bir başka boyutunda Rıza Zerrab'ın tutuklanmasıyla açıklanıyor. Yani kendi mi gitti yoksa bir pazarlık sonucu mu götürüldü noktasında bir takım şüpheler var. Ne dersiniz Ankara ile Washington arasında hesaplarla yakından ilişkili olduğu söylenebilir mi bu Zarrab'ın tutuklanması hadisesi? Yani şimdi, bir de bu 3 aylık bir hesaptan bahsediliyor.
Şimdi Amerika'da da bir Amerika yok malumunuz. Evet. Şimdi Amerika'da öyle bir damar var ki bizdeki bu Ergenekoncular, 28 Şubatçılar, paralelciler, solcular, PKK'cılar hepsiyle aynı noktada buluşan bir grup var Amerika'da da.
Evet.
Bunlar ellerinden geçse Türkiye'yi ve Türkiye'nin mevcut yönetimi bir kaşık suda boğmak istiyorlar. Ve Rıza Zerrab'ın hadisesini de seyircilerimiz için birkaç cümleyle tekrar edecek olursak, İran'a ambargoyu koyan Amerika, İran'dan biz doğalgaz alıyoruz, petrol alıyoruz, mal satın alıyoruz. Fakat bankacılıkla parayı gönderemediğiniz Rıza Zerrab da herkesin bildiği bir muhtemetti. İran adına geliyordu bizden bankacılık sistemini ve ambargoyu bypass ederek altın ve benzeri alıp Dubai üzerinden İran'a geçiyordu. Bunlar bilinen şeyler. Fakat Amerika'da şöyle bir kanun vardır. Adam öldürmeye göre çok daha fazla banka dolandırma suçu. Yani çünkü kapitalist bir sistem olduğu için siz bankacılık sistemine aykırı bir iş yaptığınız zaman adam öldürmekten daha fazla suçlusunuz. Ve orada da diyor ki biz bankacılık sistemini kapattık İran'a. Sen nasıl olur da gider bu işleri kotarırsın. Ama herkesin bildiği bir şey. Eğer bu iş biraz daha detaylandırılırsa tıpkı Almanya'daki Deniz Feneri olayının bir benzeri olacaktır. Yani buradan AK Parti hükümetine, Cumhurbaşkanı'na nasıl bir yol bulup gideriz? Siz ambargoyu deldiniz, uluslararası anlaşmaları çiğnediniz vesaire. Yani hedef bu. Yoksa Rıza Zarrab'ın orada bir yani konu mankeni olduğunu herkes biliyor.
Hedef daha büyük.
Artı Rıza Zarraf durup dururken Amerika'ya niye gitti? Bu da sorulması gereken önemli bir konu.
Evet.
Yani bunu hesap edemeyecek kadar aymaz olmaması gerekir öyle bir kişinin. Yani hangi hesaplarla gitti oraya ve üç aşağı beş yukarı insan tahmin eder bunu.
Evet.
Siz Amerika'nın ambargosuna rağmen iki ülke arasında kuryelik yapıyorsunuz ve yani bütün çok... Batı dünyası ayağa kalkıyor. Hükümeti devirmeye varan operasyonlar çekiliyor. Ve bunun üzerinden bütün dünyayı yönetmeye aday olan bir cemaat deşifre oluyor ve her şeyini kaybediyor. Ve siz şimdi oraya gidiyorsunuz.
Evet, bu konu bir hayli muamma, yani onun altından bakalım neler çıkacak.
Yani bu gelecek, bu hamur çok su götürecektir.
Evet, evet.
Ve kesinlikle bu yasal prosedürün yerine getirilmesi yönünde bir işlem değil. Yani Türkiye'ye çekilecek uluslararası bir operasyonun tıpkı bu MİT tırları hadisesinde olduğu gibi bu Rıza Zarrab hadisesinde önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha çok duyacakmışız gibi bir his var içimde.
Evet. Göreceğiz. Şimdi bugünün sıcak gelişmesi Musul operasyonu. Irak Savunma Bakanlığı uzun süredir beklenen Musul operasyonunun başladığını açıkladı. Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul, hatırlanacağı üzere kıymetli dinleyenler, yaklaşık iki sene önce terör örgütü IŞİD'in eline düşmüştü. O düşme şekli de oldukça muammaydı. Hemen çözülüveren bir Irak ordusu vardı. Harekat Amerika Birleşik Devleti ve Peşmerge güçlerinde destek verdiği söyleniyor. Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı savaş medyası ağı tarafından yapılan açıklamada Musul'un IŞİD'den kurtulmak için fetih operasyonunun birinci aşamasının başladığı belirtiliyor. Yani öyle gözüküyor ki, yani genel anlamda da IŞİD'in gerilediği ifade ediliyordu zaten hem Irak'ta hem Suriye'de. Musul bir şekilde öyle veya böyle IŞİD'den alınacak ama bundan sonraki soru IŞİD'in yerini kim dolduracak sorusu önemli zannedersem. Bir hayli sıkıntı doğurabilecek bir sürece de girmiş olacağız IŞİD sonrasına ilişkin.
Orada iki tane soru var aslında. Bir bu işte nasıl ki El-Kaide'den sonra hemen IŞİD'imiz oldu, DAEŞ'imiz oldu. Onun yerini dolduracak örgütler. Artı şu anda o Kerkük, Musul yöresinde Barzani'nin bölgesel Kürt yönetimi hak iddia ediyor. Sünni Araplar hak iddia ediyor. Ve Şiilerin şu an yönetimde olduğu Irak hükümeti hak iddia ediyor.
Evet.
Dolayısıyla o bölgeden diyelim ki IŞİD güçleri çekildi. O Şii milisler Musul'a geldiğinde kavga bitecek mi? Hayır. Çünkü tamamı Sünni Araplardan oluşan bir yerdir. Osmanlı tahrir defterlerini ve nüfus kayıtlarını incelediğimizde tarih boyunca Musul'da Araplar, Kerkük'te Türkler, Türkmenler ve Süleymaniye, Erbil ve o Zagros Dağlık bölgesinde de Kürtler çoğunlukta olmuşlardır. Şimdi Musul'da demografik yapı böyleyken siz göstere göstere Şii milislerle oradan DAEŞ'i, IŞİD'i çıkarıyorum diye geldiğiniz zaman oradaki bütün Sünni Arap kabileleri, ki oradaki kabile yapıları çok güçlüdür, buna sonuna kadar direneceklerdir. Eğer Musul'u yakıp yıkmayı istemiyorlarsa şu yapılabilir. Mevcut
petrol kuyularını yaktığı ifade ediliyor, yakmaya başladığı ifade ediliyor IŞİD'in.
Yani demek ki arkasından şehri de yakacaklar. Yani bu irade buna karar verdi ama burada bir çözüm yolu şöyle olabilir ki zayıf bir ihtimal bu. Türkiye'nin tezleriydi en başta. O Maliki yönetimine de söylemişti. Yani siz Sünni Arapları da bu Irak hükümetinin içerisine kattığınızda, yani Sünni Araplar da mevcut Irak hükümeti benim hükümetim, benim devletim derse Musul'dan IŞİD'i temizlemek gayet
evet, bu
kolaydır.
Biraz zor gözüküyor hocam.
Ama
bütün Sünnileri devlet birimlerinden, Irak ordusundan temizlenmiş bir Irak'ın bu hale getiren Maliki. Bundan sonra yani bende bu kuyruk acısı,
sizde
bu evlat acısı olduktan sonra gerçekten çok zor Irak'ın hali.
Yani IŞİD'den sonra bile Şiilerin Musul'da hakim olması akla ziyan bir durumdur. Çünkü bu olabilecek bir konu değildir. Bu tıpkı Halep'in olduğu gibi Musul'un da yıkılması, yok
evet.
edilmesi, oradaki bütün tarihi, kültürel eserlerin yağmalanması demektir ki bu da en çok bizim canımızı acıtacak.
Maalesef. Evet kıymetli hocam, teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. Kıymetli dinleyenler, bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle esen kalın efendim.